Ayrım 14.
Yazıyı bitirdi. Romanovski'den telgrafı derhal yollamasını rica etti. Prens Bagration'a ikinci bir telgraf gönderip yürüyüşe devam etmesini bildireyim mi? İster misiniz? Evet, gönderiniz. Romanovski bir an sustu, sonra düşünceli düşünceli, bana kalırsa henüz kötümser olmamız için bir sebep yok, biraz fazla acele ediyorsunuz. O sırada Kornilov başının üstünde uçan bir kelebeği yakalamaya çalışıyordu. Parmakları kapandı, açıldı. Yüzü umutla gerilmişti. Çevresinde dolanan hava akımından tedirgin olan kelebek pencereye doğru uçtu. Ama Kornilov yakaladı kelebeği. Geldi, koltuğuna çöktü. Rahat bir soluk aldı. Romanovski cevap bekliyordu. Kornilov düşünceliydi. Kuru bir gülümsemeyle yetindi. Dün gece bir rüya gördüm. Mavzer tümenlerinden birinde Tugay kumandanıydım. Karpatlar kesiminde bir taarruzu yönetiyordum. Kurmay heyetimiz yolda bir çiftlikte durdu. Çok şık giyinmiş, yaşlıca bir Ukraynalı çıktı bizi karşıladı. Bana süt sundu. Beyaz fötür şapkasını çıkarıp kusursuz bir Almanca ile konuştu. "İçin generalim, bu süt sağlığa çok iyidir, fevkalade." Rüyamda galiba içtim o sütten. Ukraynalı omzumu sıvazlıyordu. Hiç şaşmadım. Sonra dağları aştık, gittik. Ama artık Karpatlara benzemiyordu oraları. Afganistan'da bir yer. Bir keçi yolunda yürüyoruz. Evet evet, keçi yolunda. Ayağımızın altından hep kahverengi çakıllar, kayalar döküldü. Aşağıda uçurumun ta dibinde muhteşem bir güney manzarası. Gümüş gibi güneş ışınları. Açık pencereden giren Meltem masanın üstünde kağıtları kıpırdattı. Kornilov'un dalgın puslu bakışları Dinyeper'in ötesinde dik yamaçların bakır yeşili otlakların ötesinde bir yere dikilmişti. Romanovski generalin bakışını izledi, sonra hafifçe içini çekti. Gözlerini Dinyeper'in cam gibi sakin, Mika'ya benzer yüzeyine çevirdi. Sonbaharın yumuşacık, latif bir pusa sardığı tarlalara baktı. 17. Kornilov'un Petersburg üzerine saldığı ordunun parçaları, batı kesiminden güneye açılan 8 demir yolunun uçsuz bucaksız uzantısı üzerine saçılmıştı. Bütün ana istasyonlar, hatta ara duraklar, yan hatlar, ağır ağır yol alan asker katarlarıyla tıkalıydı. Alaylar başkumandanlığın elinden kaçmış, dağınık bölükler birbirlerini kaybetmişti. Yolda durmadan değişen emirler, çelişmeli talimatlar kargaşalığı arttırıyordu. Bu yüzden askerin zaten bozuk sinirleri büsbütün gerildi. Kornilov kuvvetleri demiryolu işçilerinin inatçı direnişi karşısında binbir güçlüğü aşarak yavaş yavaş Petersburg'a doğru ilerlediler. Küçük, kırmızı vagonlarda yarı aç kazaklar, yerli tümenin Kafkasyalı aşiret erleri, böğrü çökük atlarıyla koyun koyuna küçük kırmızı vagonlara doluşmuştu. Katarlar istasyonlarda saatlerce durup emir bekliyor, askerler vagonlardan dökülüp bekleme odalarını dolduruyor ya da peronlarda toplanıyorlardı. Gelip geçen katarlardan arta kalan yiyecek ne varsa sildiler, süpürdüler, yerli ahaliyi soydular, gıda depolarını yağma ettiler. Kazakların sarı kırmızı pantolon şeritleri, ağır topçunun şatavatlı üniformaları, yayla aşiretlerinin yerleri süpüren kaputları. Ağır başlı kuzey toprakları hiç böylesine bir renk cümbüşü görmemişti. 1. Don Kazak tümeninin diğer alaylarıyla birlikte Yevgeni Lisnitski'nin eski alayı da Revel-Narva hattından Petersburg'a doğru yol alıyordu. Alayın iki bölüğü ikindi vakti saat 5'te Narva'ya vardı. Gün 28 Ağustos'tu. Kumandan o gece daha ileri gitmenin imkansız olduğunu öğrendi. Demir yolunun Narva'dan öte kısmı tahrip edilmişti. Derhal gönderilen işçiler yolu vaktinde açabilirlerse tren ertesi sabah erkenden yola çıkarılacaktı. Kumandan durumu kabullenmekten başka çare bulamadı. Lanet okuya okuya vagonuna tırmandı, haberi öbür subaylara iletti, çay içmeye koyuldu. Bulutlu bir geceydi. Finlandiya körfezinden haşin, yırtıcı bir rüzgar esiyordu. Demir yolunun üstünde vagonlarda kazaklar toplaşıp konuştular. Trenin sonunda bir yerde genç bir kazak bir türkü tutturdu. Karanlıkta kim bilir kime yakınıyordu. Elveda şehir yolları, kasabalar, elveda canım köyüm benim. Elveda sevdiğim güzelim, elveda saçının mavi çiçeği. Neydi o günler akşamdan şafak vaktine, sevgilimin kolunda uzandığım. Akşamdan şafak vaktine şimdi elimde silah uzanırım. Deponun karanlığı ardından bir adam çıktı, durdu, Türkiye kulak verdi. Sarı ışık lekeleriyle ışıldayan yolun iki yanına baktı, güvenli adımlarla vagonlara doğru yürüdü. Yataklı vagonların yanından geçerken adım sesleri boş boş yankılanıyordu. Demir yolunun arasında kumlar üstünde yürürken yankılar silindi. Adam en sondaki vagonun gerisinden döndü. Vagonun kapısında türkü söyleyen kazak sustu, adama bağırdı. ''Kim o? Kim sandın?'' diye bir iki karşılık verdi, isteksizce durmadı. ''Gece vakti ne dolaşıp duruyorsun öyle?'' ''Sizin gibi serseriler bir güzel sopayı hak ediyorsunuz ya.'' Adam trenin ortalarına gelene kadar yürüdü. Vagonlardan birinin kapısından başını sokup sordu. ''Hangi bölüktensiniz siz?'' ''Mahpuslarız biz.'' ''Bırakın, şaka yapmıyorum.'' ''İkinci bölüğüz.'' ''Dördüncü takım ne yanda?'' ''Önden altıncı vagon.'' Altıncı vagonun kapısında üç kazak vardı. Biri yere çömelmiş, ikisi ayakta duruyordu. Yanlarına gelen adama bakıp sustular. ''Merhaba kazaklar.'' ''Merhaba.'' dedi kazaklardan biri yeni gelenin yüzünü inceleyerek. ''Nikita Dugin yaşıyor mu hala, burada mı?'' ''Buradayım, ne var?'' Çömelik duran adam ayağa kalktı. Cigarasını ayağının altında ezip söndürdü. ''Ama tanımıyorum ben seni, kimsin?'' Üzerinde kaputu, başında kirli denizci kasketi vardı. Önünde duran yabancının yüzüne eğilip baktı. Birden afalladı. ''İlya, Bunçuk, nereden çıktın ulan aslan?'' Bunçuk'un kıllı elini kendi eline alıp üzerine eğildi. Daha sakin bir sesle, ''Bunlar bizim arkadaşlar.'' dedi. ''Çekinme, nasıl geldin buraya peki? Söylesene hay lanet herif.'' Bunçuk öbür kazaklarla el sıkıştı. Gergin, kalın sargılı demir gibi bir sesle konuştu. ''Petersburg'dan geldim. Seni aradım dört bir yanda. Yapılacak iş var. Konuşmamız gerekiyor. Seni hayatta sağ salim gördüğüme memnun oldum kardeş.'' Gülümseyince geniş, açık alınlı yüzünde dişleri beyaz beyaz parladı. Gözlerinin içi güldü. ''Demek görüşmek istiyorsun ha?'' dedi sakallı kazak şaşkın. ''Subaysın ama bizim böyle yukarıdan bakmıyorsun öyle. Yaşa İlya delikanlım benim. Allah senden razı olsun. Adam yerine konulmaya pek alışkın değiliz de biz.'' Sesinde iyi yürekli bir eğlence çizgisi vardı. Bunçuk aynı içten Eda ile karşılık verdi. ''Bu kadar şaka yeter hadi. Sakalın beline varmış. Aklın fikrin oyunda. Sakal bu kesilir. Petersburg'da neler oluyor sen ondan haber ver. Ayaklanma başladı mı?'' ''Gel içeri girelim.'' dedi Bunçuk. Vagona tırmandılar. Dugin ayağının ucuyla birini dürtükleyip fısıldadı. ''Kalk oğlum kalk. Konuğun hayırlısı geldi. Hadi sen eve davran.'' Kazaklar kımıldanıp doğruldular. Tütün ve at teri kokan iki kocaman el karanlıkta Bunçuk'un yüzünü yokladı. Bir ses sordu. ''Bunçuk mu? Tamam, çıkama sof değil misin sen?'' ''Evet, iyi gördüm seni aslan. Bir koşu gidip üçüncü takımdan oğlanları getireyim mi buraya?'' ''İyi olur.'' Üçüncü takımın hemen hemen tümü çıktı geldi. Yalnız iki kişi atların başında kalmıştı. Kazaklar Bunçuk'un yanına gidip nasırlı ellerini uzattılar. Üzerine eğilerek lambanın ışığında yüzünü incelediler. Sıcak, yoldaşça bir hava esti orada. Yavaş yavaş vagonun havası ağırlaştı. Duvarlara çekilmiş tahta perdelerde ışık kümeleri oynaşıyor, çarpık çurpuk gölgeler kımıldanıp yayılıyordu. Lamba dumanının içinden yağlı bir ışık saçılıyordu. Bunçuk'u lambanın önüne oturttular, çevresine toplandılar. En öndekiler çömeldi, geride kalanlar sıkışık bir halka oldu. Dugin öksürdü. Mektubunu geçen gün aldık İlya. Yine de seni görelim dedik. Bizi Petersburg'a yolluyorlar. Bak ne oluyor burada İlya, dedi kapının yanında duran bir kazak. Kulağının buruşuk memesinden bir küpe sarkıyordu. Bir keresinde Lisnitski'nin saç üstünde su kaynatmasına engel olup kızdırdığı adamdı bu. Bir sürü adam geliyor buraya, bize Petersburg'a gitmeyin diyorlar. Kendi aramızda savaşmamamız gerek filan diyorlar. Dinliyoruz adamları ya, pek de güvenemiyoruz. Bizden kişiler değil hiçbiri. Olur ha, belki de kandırıyorlar bizi. Petersburg'a gitmeyiz diye diretirsek Kornilov yerli tümenlerini salacak üzerimize. Yine kan dökülecek. Ama sen de bizim gibi kazaksın. Sana güveniriz. İyi oldu da yazdın bize. Gazete yolladın. Sağ ol. Zaten ne zamandır cigara kağıdı sıkıntısı çekiyorduk. Neler saçmalıyorsun öyle man kafa sen de, diye bir başkası kızgınlıkla adamın sözünü kesti. Okuman yok diye aklın fikrin cigarada. Hepimiz senin gibi miyiz? Sanki gazeteyi yalnız o işe kullanırmışız gibi. Baştan sona kadar okuyoruz hepsini İlya. Vay namussuz yalancı vay. Cigara için kağıdımız yokmuş. Lafa bak. Hayır hayır öyle demek istemedim çocuklar, diye küpeli kazak kendini mazur göstermeye davrandı. Tabii önce okuyoruz gazeteleri. Sen de mi okuyorsun? Okumasını öğrenmeye fırsat mı bulabildim ben? Demek istediğim işte hep birlikte okuyoruz, sonra da cigara sarıyoruz. Kazakları süzen Bunçuk hafiften gülümsedi. Oturarak konuşmak daha zoruna gidiyordu. Kalktı, arkasını lambaya döndü, yavaş yavaş gayretli konuşmaya başladı. Petersburg'da yapacağınız hiçbir iş yok sizin. Ayaklanma filan yok orada. Sizi niçin yolluyorlar biliyor musunuz? Geçici hükümeti devirmek için. Kim var başınızda? Çarcı General Kornilov. Kerenski'yi neden devirecek Kornilov dersiniz? Yerine geçip oturmak için. Dinleyin kazaklar, boynunuzdaki odun boyunduruğu kaldıracaklar. Yerine çelikten boyunduruk koyacaklar. İki kötüden daha azını seçmelisiniz, değil mi öyle? Kendiniz düşünün bir. Çarlık devrinde ensenize basıp sizi kendi savaşlarında kullandılar. Kerenski de hala savaşasınız istiyor ama artık eli ensenizde değil. Kerenski'den sonra iktidar Bolşeviklerin eline geçince böyle olmayacak. Bolşevikler savaş istemiyor. Şimdi hükümeti onlar kursa hemen barış olur. Ben Kerenski'den yana değilim. Allah belasını versin. Hepsi aynı bokun soyu. Gülümsedi, alnının terini sildi. Devam etti. Fakat kardeşlerinizin kanını dökmemeye çağırıyorum sizi. Kornilov iktidara gelirse Rusya'da diz boyu işçi kanı dökülecek. Ondan sonra iktidarı onun elinden koparıp emekçilere vermek de bir o kadar güç olur. Bir dakika İlya. Bunçuk gibi tıknaz ufak tefek bir kazak arka sıralardan öne çıktı. Öksürdü, ellerini ovuşturdu. Uzun, yaşlı bir çınarın yağmur yemiş köklerini andırıyordu elleri. Taze yapraklar gibi yeşil, yapışkan gözlerle gülümseyerek sordu. Demincek boyunduruklardan söz ettin. Bolşevikler iktidara geçtiğinde ne biçim boyunduruk takacaklar bize? Ne? Siz kendi kendinize boyunduruk takar mısınız? Ne demek istiyorsun? Kendi kendimize boyunduruk takar mıyız? Bolşevikler başa geçerse hükümeti kim mi kuracak? Sen eğer seni seçerlerse ya da Dugin ya da bu moruk burada seçimle iş başına gelen bir hükümet olacak o. Şuraların hükümeti anladın mı? Peki başa kim geçecek? Kim seçilirse o geçecek. Seni seçerlerse sen başa geçeceksin. Doğru mu bu? Şaka yapmıyorsun ya İlya. Kazaklar gülüştüler. Hepsi birden konuşmaya başladı. Kapıda gözcü bırakılan kazak bile onlara katılmak için kalkıp geldi. Peki toprağı ne yapacak bunlar? Bizden alacaklar mı toprağı? Savaşı durduracaklar mı onu söyle. Belki laftan ibaret bütün söyledikleri. Onlar da bizi savaşa sürmek isteyecekler belki. Bize doğruyu söyle. Bir şey bilemiyoruz biz. Herkese inanamıyor ki insan. Her kafadan bir ses çıkıyor. Neler neler anlatıyorlar bilsen. Dün buraya denizcinin biri geldi. Tutturdu Kerenski de Kerenski diye. Karga tulumba kapı dışarı ettik. Karşı ihtilacılar diye bağırdı yüzümüze alık herif. Biz anlamıyoruz o uzun kelimeleri. Bunçuk teker teker kazakların yüzüne bakıyor, düşünüyordu. Bekledi sussunlar. Görevini başarıyla yerine getireceğinden şüpheliydi ya önceleri. Kazakların havasını görünce hiç şüphesi kalmadı. Tren ne pahasına olursa olsun Narva'da durdurulacaktı. Bir gün önce partinin Petersburg Bölge Komitesi'ne gidip Kazak birlikleri arasında çalışmayı teklif ederken başarıya ulaşacağından emindi. Narva'ya vardığında ama içine bir kuşku düşmüştü. Kazaklara kendi dilleriyle söz etmek gerektiğini biliyordu, yapamayacağından korkuyordu. Cepheden ayrılalı beri hep işçilerle düşüp kalkmış, onların adetlerini ağızlarına benimsemişti. Onlarla konuşurken tek bir kelime ne demek istediğini anlatmaya yetiyordu. Alışmıştı buna. Ama burada kendi kazakları arasında bambaşka, yarı yarıya unuttuğu bir dille konuşması gerekti. Kara toprağın dili, kertenkele gibi bir çeviklik, korkunç bir inanç gücü gerekti burada. Yangına körükle gitmek yetmiyordu. Yüzyıllardır adamların gönlüne işlemiş söz dinleme alışkanlığını yıkmak, bilgisizlik duvarlarını devirmek, kazaklara haklı oldukları inancını aşılamak ve onlara doğru yolu göstermek için ateşi dikkatle kollamak gerekti. Kazaklarla ilk konuştuğunda kendi sesinde de bir tökezleme, bir yapmacık hal sezmişti. Kendi yavan sözlerini kendi dinlermiş gibi. Söylediklerinin güçsüzlüğü karşısında afallamış, var gücüyle aklını kurcalayıp başka kelimeler aramıştı. Karşısındakini inandıracak, inançlarını çökertecek büyük ağır sözler. Dudaklarına gelen yalnız sabun köpüğü gibi boş laflardı. Cılız, belirsiz düşünceler birbirine dolanmıştı kafasında. Ter içinde, soluk soluğa orada kala kaldı. Bu büyük işi bana emanet ettiler, ben fırsatı kaçırıyorum. Kelimeleri bir araya getiremiyorum. Ne oldu bana? Başkası olsa benden 1000 defa iyi konuşurdu şimdi. Allah kahretsin, ne aptalım ben? Onu bu aptalca, beceriksiz halden çekip çıkaran, boyunduruklar hakkında soruyu soran kazak oldu. Kazağın sorusunu cevaplandırdıktan sonra konuşmanın aldığı yön kendisini toparlaması için iyi bir fırsattı. Birden gücün içinden rahat aktığını duydu. Şimdi aklına hep açık seçik, belirli, keskin kelimeler geliyordu. Heyecanlandı. Telaşını yapmacık sükuneti altında gizleyerek sorulara esaslı, keskin cevaplar verdi. Acemi atı yola getiren sürücü gibiydi. Konuşmaya öyle yön verdi. Sorular birbiri peşi sıra geliyordu. Söyle bize, kurucu meclis niçin iyi bir şey değil? Şu senin Lenin, onu buraya Almanlar gönderdi değil mi? Hayır. Nereden buldunuz onu öyleyse? Bunçuk, sen buraya kendin mi geldin, gönderdiler mi ha? Kazakların topraklarını kime verecekler? Çar'ın zamanında hayat neden kötüydü? Menşevikler de halktan yana değil mi? Kendi ordu konseyimiz var, halk hükümeti var. Sovyetler ne işimize yarayacak? Sorulara bir bir karşılık verdi. Toplantı gece yarısından sonra dağıldı. Ertesi sabah her iki bölüğün de toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştı. Bunçuk geceyi vagonda geçirdi. Çıkamasov battaniyesinin yarısını ona verdi. Haç çıkardı. Uzanırken Bunçuk'a dönüp, ''Sen nerede olursa uyuyorsun galiba İlya.'' dedi. ''Bizim kusurumuza bakma. Bitten bir hal olduk. Rahatsız ederlerse aldırmayacaksın artık. Öyle bıktık ki bıraktık büyüsünler. Meretler ördek yumurtası kadar oldu.'' Bir an sustu, sonra sordu. ''Bunçuk, Lenin hangi milletten yahu? Yani demek istediğim, nerede doğmuş büyümüş?'' ''Lenin mi? Rus.'' ''Yapma. Doğru tabii, Rus'tur.'' ''Yok kardeşim, yanlışın var. Belli, iyi tanımıyorsun sen onu.'' Çıkamasov yukarıdan bir eda ile konuşuyordu. ''Nereden o biliyor musun? Bizim kanımızdan, Don Kazaklarından. Saski bölgesinde, Velikonyazeskaya nahiyesi. Anladın mı? Orduda topçuluk etmiş diyorlar. Yüzü de uyuyor hani. O aşağı kazaklardan, çıkık elmacık kemikleri, gözleri hep aynı.'' ''Nereden duydun sen bunu?'' Kazaklar aralarında konuşuyorlardı, işittim. Hayır Çikamasov, Lenin Rus'tur. Simbirsk ilinde doğmuş. İnanmam sana Bunçuk, sebebi basit. Bak, mesela Pugaçov, Kazak değil miydi? Stanka Razin, o neydi? Yarmak Timofeyeviç. Gördün mü? Yoksul halkı çara karşı kaldırıp da Kazak olmayan gördün mü sen hiç? Simbirsk ilindenmiş. İlya, utandırdın vallahi beni. Bunçuk gülümseyerek sordu. Demek Lenin de Kazak diyorlar ha? Evet, Kazak olduğu da doğru. Şimdilik söylemiyor. Yüzünü görür görmez ama bilirim ben. Çikamasov bir cigara yaktı. Ham tütünün keskin kokusunu Bunçuk'un yüzüne üfürdü. Düşünceli düşünceli öksürdü sonra. Şaşılacak şey tabii. İlkin bu yüzden kavga da ettik. Az kalsın yumruk yumruğa geliyorduk. Bak, diyelim Lenin bizden. Bir Kazak. Üstüne de topçuymuş ha. Peki o bildiklerini nereden öğrenmiş öyleyse? Dediklerine göre savaşın başında Almanlara tutsak düşmüş. Hepsini orada öğrenmiş. Ama onların işçilerini ayaklandırmaya, okumuş yazmışlarını da kendinden yana çekmeye başlayınca korkmuş herifler. Hadi dışarı koca kafa demişler. Yürü git kendi milletine demişler. İsa hakkı için başımızı bir belaya sardın ki nasıl önleyelim bilemiyoruz. Böylece onu Rusya'ya göndermişler. Kendi işçilerini kandıracak diye korkuyorlarmış çünkü. Oho, bir çetin ceviz ki ne ceviz bu Lenin kardeş. Çikamasov bu son kelimeleri meydan okurcasına söyledi. Karanlıkta güldü, mutlu mutlu. Sen hiç görmedin değil mi onu? Görmedin mi? Yazık, kocaman bir kafası var diyorlar. Öksürdü. Burnundan uzun bir duman üfürdü. Analar birkaç tane daha onun gibisini doğurmalı. Herif bir çar devirmekle kalmayacak, görürsün. Hayır İlya, hiç laf istemem. Lenin bir Kazaktır, bilesin. Ne diye şüphe ediyorsun bundan ha? Simbirsk ilinden hiç onun gibi adam mı çıkarmış? Bunçuk yüzünde bir gülümsemeyle sustu. Uzun zaman uyuyamadı. Sürüyle bit dolaşıyordu üstünde. Gömleğinin altında ateşten korkunç bir kaşıntı. Çikamasov yanında içini çekerek bir yerlerini kaşıdı. Huysuzlanan bir atın kişnemesi Bunçuk'un uykusunu kaçırıyordu. İki yana döndü durdu yattığı yerde. Uyuyamamaktan kızgındı. Ertesi sabahın toplantısını düşünmeye koyuldu. Subaylar acaba ne yolda direneceklerdi? Kuru kuru gülümsedi. Kazaklar birlik olur, bağırır bağırırlarsa kaçarlar herhalde. Ama bilinmez ki, garnizon komitesiyle bir görüşmeli, ne olur ne olmaz. Elinde olmadan 1915'te bir hücum sırasında yer alan bir olayı hatırladı. Beyni yeniden alışık yollara düşmeye teşneydi. Aklına geçmişten parçalar gelip takılıyordu habire. Ölü Rus ve Alman erlerinin yüzleri, iğrenç duruşları, tek tük kelimeler, konuşmalar, renksiz sönük manzara parçaları, söylenmemiş düşünceler, uzaktan top ateşi yankısı, makinelilerin bildik püskürtüsü, kurşun kemerlerinin takırtısı, coşkun bir ezgi, insanın içini acıtırcasına güzel, bir zamanlar sevdiği bir kadının ağzı, sonra yine savaştan kıymıklar, toplu mezarların alçak tümsekleri.